السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bugün dahi ben Bedri bazı eshablardan bahsedeceğim. Onlardan birincisi Hazret Amir bin Rabia'dır radıyallahu anh. Bunun ailesi Hazreti Ömer'in babası Hattab'ın halifi idi. Onlar Hazreti Amir'i evlat olarak edinmişti kendisini. Bu sebepten dolayı önce kendisi Amir bin Hattab adıyla meşhur idi. Kur'an-ı Kerim her birisinin asıl babalarının adıyla anılmasını emretti. Ondan sonra Hazreti Amir bin Hattab yerine asıl babası Rabia'nın vasıtasıyla olarak Amir bin Rabia olarak adlandırılmaya başlandı. Burada bazı kimseler için açıklama vardır. Onlar çocukları benimserler. Bazı akrabaların ve büyüyünceye kadar onlar bilmezler. Asıl babaları kimdir? Ve kağıtlar üzerinde dahi ve kimlikler üzerinde dahi asıl baba adı yerine onu benimsemiş olan babanın Sünni babasının adı yazılı oluyor ve daha sonra da problemler oluyor. Ondan sonra insanlar bakıyorlar ki böyle mi yapalım, böyle mi yapalım derler. Onun için ebedi olarak Kur'an-ı Kerim'in emrine göre amel etmemiz lazım. Bazı çocuklar resmi olarak verilir ve onların babaları hakkında kendilerine söylenmez onlar dışında. Diğer çocuklar için kendi asıl babalarının isimlerini kullanmamız lazım. Kısacası bundan sonra bunun hakkında ben beyan edeceğim. Beyan edildi. Halife idi. Bu halifane alakadan dolayı Hazreti Ömer ve Hazreti Amir arasında dostane alaka sonuna kadar devam etti. Bu başlangıçta iman etmişti. İman edince, iman edene kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dar arkama yerleşmemişti. Hazreti Amir radıyallahu anh kendi eşi Leyla binti Hasma ile birlikte Habeşistan'a hicret etti. Ondan sonra Mekke geri döndü. Oradan eşiyle birlikte, hanımıyla birlikte Medine doğru hicret etti. Hazreti Amir bin Rabia'nın hanımı ilk olarak hicret eden bayan idi. Bu lütuf kendisine nasip oldu. Kendisiyle bütün Bedir ve diğer gazvelerde Resulullah ile birlikteydi. 32 hicresinde vefat etti. Kabile Enes'ten idi radıyallahu anh. Hazreti Amir radıyallahu anh beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki aranızdan birisi cenazeyi görürse ve onunla birlikte gitmek istemezse o zaman ayağa kalkmalı ki cenaze oradan geçsin. Geçene kadar yahut yere konsun. O ana kadar ayakta kalmalı. Abdullah bin Amir, Hazreti Amir babasından rivayet eder. Bir gece namaz için ayağa kalktı. Bu öyle bir çağ idi ki insanlar Hazreti Osman hakkında ihtilaf ediyorlardı. O zaman fitnenin başlangıcı olmuştu. Başlamıştı fitne. Ve kendisine tan ediyorlardı. Yani yerliyorlardı, itiraz ediyorlardı. Namazdan sonra uyudu, rüya gördü. Ona denildi ki ayağa kalk ve Allah'a dua et. Seni bu fitneden korusun, necat versin. Ki iyi kullarına bundan necat vermiştir. Hazreti Amir bin Rabia kalktı ve namaz kıldı. Ve daha sonra dua etti. Ve ondan sonra hastalandı. Ve evinden çıkmadı. Onun cenazesi çıktı sonunda. Yüce Allah onu fitnesinden kurtarmanın bu yolunu seçti. Hazreti Amir beyan eder. Ben tavaf esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayakkabının bağı kesildi. Ben dedim ki ya Resulullah bana verin ben onu düzelteyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu eğilmek tercih etmektir ve ben tercih etmeyi sevmem. Bu derece kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi işlerini kendisine yapmayı severdi. Adamın birisi Hazreti Amir bin Rabi'nin misafiri oldu. Kendisi ona çok misafirperverlik yaptı ve ikram etti. Ve onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir şey söyledi onun hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydı. Hazreti Amir'in yanına geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öyle bir şey vaadi istediydim. Ki bütün Arabistan'da ondan daha büyük bir vadi yoktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bana bahşetmiştir. Şimdi ben istiyorum ki o vadinin bir kısmını sana vereyim. Senin hayatında senin olsun ve sen vefat ettikten sonra senin çocukların için olsun. Hazreti Amir radıyallahu anh dedi ki benim o kıtaya hiç ihtiyacım yoktur. Bugün öyle bir sure nazil olmuştur ki o bizi dünyayı unutturmuştur. O da ayeti kerime şöyledir. İktaraba linnâse hisâbuhum ve hum fî gafletin mûredûn. Yani insanlar için hesap günü yaklaşmıştır. Ve onlar buna rağmen gaflet durumunda yüzlerini çevirmiş durumdadırlar. Yüce Allah'ın korkusunun durumu böyleydi. Bu aydın yıldızların bu insanlar idiler ki gerçekten dinlerini dünyadan üstün tutan kimseler idiler. Hazreti Amir bin Rabia radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Zeyd bin Amir dedi ki ben kendi kavmime muhalefet ettim. Milleti İbrahim'e tabi oldum. Bana Hazreti İsmail'in çocukları arasında bir peygamberin çıkacağını ben bekliyordum. Onun adı Ahmet olacak. Fakat sanki ben onu bulamayacağım. Ben ona iman ediyorum. Onu tasdik ediyorum. Ben şehadet ediyorum ki o peygamberdir. Eğer sana onun zamanı nasip olursa benim selamımı ona verin. Ben onun bazı alametlerini sana söyleyeceğim ki senin için gizli kalmayacak. Ne uzun boyludur ne de kısa boyludur. Onun saçlarına çoktur ne de azdır. Gözlerinde kızılcık daima kalacaktır. Onun omuzları arasında nübüvvet mührü olacak, adı Ahmet olacaktır. Mekke doğum yeri olacaktır ve biat yeri olacaktır. Kavmi buradan çıkaracak onu. Bunun mesajını benimsemeyecek. Yesrib'e doğru hicret edecek. Onun emri üstün çıkacak. Ondan dolayı sen aldanmayasın. Ben İbrahim dinini ararken bütün şehirleri aradım. Ben Yahudiler, Hristiyanlar ve ateşperest hepsinden sordum. Onlar dediler ki bu din senin arkandandır. Aynı alametleri bana söyledim, sana söyledim diyeyim alametleri. Dedi ki ondan sonra bir peygamber, şeriat sahibi bir peygamber gelmeyecek demek ki. Hazreti Amir radıyallahu anh dedi ki Resulullah geldi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Zeyd hakkında söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben onu gördüm. O cennete gördüm. O da orada elbisesini sürüklüyordu. Rivayet vardır. Peygamber gelmeyecek. Bundan murat bu değil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti peygamberden bahsetmişti. O da gelmeyecek demek değil. Anlamı şudur ki her kim gelirse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriat sahibi kendisidir ve yeni bir şeriat getirmeyecektir. Kendisine biat eden, kölesi olan birisi gelecek. Kur'an ve hadisten bunu anlıyoruz. Bu anlaşılıyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Amir'i Hazreti Mecid bin Munzer ile muakhatını, kardeşliğini yaptı. Hazreti Amir bin Rabia radıyallahu anh Hazreti Osman'ın şehadetinin birkaç gün sonra vefat etti. İkinci sahabe Hazreti Haram bin Milhan'dır radıyallahu anh. Hazreti Haram bin Milhan bunun alakası Ansar'ın kabilesi Banu Adi bin Necar'dan idi. Babası Milhan'ın adı Malik bin Halid idi. Hazreti Haram bin Milhan'ın annesinin adı Malaika binti Malik idi. Bir kızı Hazreti Ümmü Süleym idi. Hazreti Ebu Talha Ensari'nin karısı ve Hazreti Enes bin Malik'in karısıydı. İkinci kızı Hazreti Ümmü Haram, Hazreti Ubada bin Samit'in karısıydı. Hazreti Haram bin Milhan, Hazreti Enes'in dayısıydı ve Bedir ve Uhud gazvelerine katıldı. Bir Muğna günü şehit düştü. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh rivayet eder. Bazı kimseler Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna çıktılar ve dediler ki öyle insanları bizimle beraber gönderin ki bize Kur'an ve sünneti öğretsinler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'ın 70 ashabını onlarla birlikte gönderdi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i okuyorlardı. Diyor ki benim adım Haram dahi onlardan idi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i okurlardı. Geceleyin ders ederlerdi ve din öğrenirlerdi. Gündüz sabah getirerek camiye getirirler. Odun getirirlerdi ormandan ve onları satarak ehli suffa için yemek satın alırlardı. Hazreti Haram bin Milhan Bir Muğna'nın birkaç ay önce dahi ben bundan bahsetmiş bulunuyorum. Bir Muğna'nın olayından daha da beyan edilmiştir. Bu konuda Hazreti Buhari'nin bazı rivayetlerini şimdi ileri süreceğim. Daha önce beyan edilmemiştir. Hazreti Enes bin Malik'ten rivayet edilmiştir. Hazreti Haram bin Milhan Bir Muğna günü kendisine mızrak atıldı. Kanını eli avucunu aldı ve yüzünü serpti ve saçına serpti ve dedi ki fuztu bi rabbil kabe. Kabe Rabbinin adına yemin ediyorum ben başarıya ulaştım. Hazreti Enes radıyallahu anh'a da rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına bazı kabilelerin bazı kimseleri geldiler ve dediler ki biz Müslüman olduk. Ve kendisinden kendi kavminin mukabele için yardım istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların 70 ensar ile onlara yardım etti. Hazreti Enes diyordu ki biz onlara kari diyorduk. Gündüz onlar odun getirirler ve geceleyin namaz kılarlardı. Onlar bunları götürdüler. Bir Muğna adlı yere gidince onlarla isyan ettiler ve hepsini öldürdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir aya kadar ve bazı rivayetlere göre 40 güne kadar namazda ayağa kalkarak Reyl ve Zakman ve Benu Lehyan aleyhinde beddua ediyordu. Hazreti Enes'ten rivayet edilmiştir. Kariler şehit edilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay ayağa kalkarak acizane bir şekilde dua etti. Bazı ikinci rivayet vardır Buhari'de. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmedim ki bundan daha fazla üzüntüye girmiş olsun. Sonra bir rivayet vardır. Hazreti Enes'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükudan sonra ayağa kalkarak bir aya kadar Banu Süleym'in bazı kabileleri elinde dua etti ve dua etti. Dedi ki karilerden 70 insanı müşriklerin yanına gönderdi. Bu kabileler araya girdi ve onları öldürdü. Halbuki onların ve peygamber arasında bir anlaşma vardı. Yine aynı beyan vardır. Ben hiçbir zaman görmedim kendisini birisine üzülmüş olsun bu karilerin ölümüne üzüldüğü kadar. Sonra bir referans vardır. İbn Hişam, Sîret İbn Hişam'dan Cabbar bin Selma Amir bin Tufeyl ile birlikte o zaman mevcut idi. Daha sonra Müslüman oldu. Diyor ki İslamiyet'e girmenin sebebi şu oldu ki ben adamın birisinin her ikisi omuz arasında mızrak attım. Dedim ki mızrak onun göğsünden ötür tarafa çıktı. Sonra onun şöyle dediğini duydum. Fuzdu ve Rabbil Kabe'te. Kabe Rabbina yemin ediyorum ben muradıma ulaştım. O da sonra ben kendime dedim ki nasıl başarıya ulaştı? Ben onu şehit etmedim mi? Öldürmedim mi? Cabbar diyor ki ben daha sonra bunun sözü hakkında sordum. İnsanlar dediler ki onun anlamıdır ki şehit olmak demekti. Cabbar dedi ki ben dedim ki o Allah yanında başarıya ulaşmıştır kesinlikle. Bu insanlar dediler ki 2-3 sahabında buna benzer sahablar vardır. Bu gibi kelimeler buna benzer. Onlar Allah-u Teala'nın rızasını elde etmeyi asıl gayet sayarlardı. Ve dünya işlerini asıl işleri onların asıl gayesi değildi. Sonra Allah-u Teala onların bu tutumlarından dolayı daha sonra onlar hakkında ilan ettik. Allah-u Teala onlardan razı olmuştur. Beyre Mauna zamanında, Şadet zamanında Allah-u Teala'ya şöyle dua ettiydi. Allahümme ballig anna nebiyyana anna kad lakina ka ve razina anka ve razita anna. Ya Rabbi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bizim hakkımızdan haber ver. Biz seninle buluştuk ve biz senden ve sen bizden razısın. Hazreti Enes beyan eder. Hazreti Cibrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o bütün arkadaşları Allah ile mülaki yoldur ve Allah onlardan razıdır. Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh bu olayı hakkında beyan eder. Bir Mauna'nın olayları ve Reci'den kabilelerinin bu kin ve düşmanlarını biz öğreniyoruz. Onlar İslam ve İslamiyet'e tabi olanlar hakkında kalbinde tutuyorlardı. Öyle ki İslamiyet aleyhinde en düşük yalan ve aldanmaktan dahi onlar çekinmiyorlardı. Ve Müslüman bütün hazırlıklarına rağmen bazen müminane hüsnü zandan dolayı onlara aldanıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in hafızları, ibadet eden, teheccüdü hiç kaçırmayan, caminin bir köşesinde oturarak Allah'ın adını anan ve ondan sonra fakir kimseleriydi yine. Onlar bu zalimleri din öğrenme gayesiyle kendi vatanına çağırdılar ve onlar vatanına ulaşınca onları zalimane bir şekilde öldürdüler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı lardan çok sadme duydu, üzüntü duydu. Fakat o an Reci ve Beyre Mauna'nın katilleri aleyhinde bir savaş yapmadı, üzüldü. Fakat savaş yapmadı onlar aleyhinde. Bu haberin gelmesinden sonra 30 güne kadar her gün sabah namazında çok ağlayarak Rehl ve Zakman ve Seyyah ve Benul Lehyan'ın adlarını anarak Allah-u Teala'nın huzurunda dua etti. Ya Rabbi, sen bize merhamet eyle ve İslamiyet'in düşmanlarına mani ol. Onlar senin dinine mani olmak için bu kadar merhametsizce suçsuz Müslümanları öldürüyorlar. Bugünlerde dahi düşmanın elini mani olmak için Allah-u Teala'ya dua etmek lazım. Allah-u Teala'dır ki onları korusun ve bizim için dahi kolaylık yaratsın. Hazret Sa'd bin Havla bir sahabiydi. Bazılara göre İbni Abi Abdülüzzâ Amiri'nin azad ettiği köleydi. İslam Müslüman oldu ve sabikin de onun adı sayılıyor. Habşa'ya ikinci defa hicret edenlerden birisiydi. Hazreti Sa'd bin Havla Mekke'den Medine'ye hicret edince Hazreti Kulsum'un elinde ikamet ettiği İshak ve Musa ehli Bedir'den olduğunu beyan etmiştir. Hazreti Sa'd bin Havla Bedir gazvesine katıldığı zaman 25 yaşındaydı. Uhud ve Hendek ve Hudeybiye barışına da iştirak etti. Hazreti Sa'd radıyallahu anh Hazreti Subeyye Aslamiye'nin kocasıydı. Hicretul Veda zamanında vefat etti. Vefatından belli bir müddet sonra çocuğu doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karısına buyurdu ki sen bu doğumdan sonra evlenebilirsin. Hacetul Veda'dan sonra öldükten sonra ölümü hakkında Tabri dışında birisi itiraf etmemiştir. Onun yanında onun vefatı daha sonra oldu. Daha önce olduydu. Hazreti bir sahabi Hazreti Ebu Haysam'dır radıyallahu anh. Hazret Abul Haysam bin At-Tayyihan Ansari'nin asıl adı Malik idi. Fakat künyesi Abul Haysam ile meşhur oldu. Binti Akik idi. Kabileden Veliye'den idi. Kabile Aus'un dalı Veli'den olduğu beyan ediliyor. Onlar Banu Aşal'ın halifi idiler. Muhammed bin Ömer diyor ki Hazreti Ebul Haysam radıyallahu anh cahiliye zamanında dahi putlardan bıkmıştı ve onları sövüyordu. Hazreti Esed bin Hazarara ve Hazreti Ebul Haysam tevhide inanan kimseler idiler. Her ikisi iptidai ensari idiler. Mekke'de Müslüman oldular. Bazılara göre Beyt-i Ukba Ula'dan önce Hazreti Esed bin Zarara 6 kişiyle birlikte Mekke'de Müslüman olarak Medine'ye döndüğü zaman Hazreti Ebul Haysam'ı İslamiyet'e çağırdı. Çünkü kendisi fıtrat dinini arıyordu. Hemen İslamiyet'i kabul etti. Sonra Beyt-i Ukba Ula zamanında 12 kişilik delege gitti Mekke'ye. O da onlardan birisiydi. Mekke'ye gidince Resulullah'ın eli üzerinde biat etti. Sirat Khatimun Nebiyinde Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazmıştır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan ayrılarak bir vadide kendisiyle görüştü. Yesreb'in olayından bahsetti ve bu sefer hepsi kendi eli üzerinde biat ettiler. Bu biat Medine'nin İslamiyet'in yerleşmesinin temel taşıydı. Şimdiye kadar cihad bir sef kılıçla cihad farz edilmemişti. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan yalnız bu kelimelerle biat aldı. Cihad farz ettikten sonra kadınlardan biat ediyordu ondan sonra. Yani biz Allah'ı bir tanıyacağız, şirk etmeyeceğiz, hırsızlık yapmayacağız, zina yapmayacağız, adam öldürmekten kaçınacağız, birisine buhtan etmeyeceğiz ve her iyilik konusunda Resulullah'a itaat edeceğiz. Biatten sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, eğer siz sıdık ve sebat ile bu söze bağlı kalırsanız size cennet nasip olacak. Ve eğer zaaf gösterirseniz o zaman sizin işiniz Allah-u Teala'nın elindedir. O nasıl isterse yapacak. Bu biyet tarihte biyet-i Akba Ula adıyla meşhurdur. Çünkü biyet edildiği yerin adı Akba'nın Akba'dır, Mekke ve Mina arasındadır. Akba'nın kelimesel manı yüksek dağlık bir yol demektir. Hazreti Ebu'l-Hesem 6 kişi arasındaydı. Onlar kavim arasında ilk olarak Mekke giderek Müslüman oldular. Ve ondan sonra Medine'ye gelerek İslamiyet'i tebliğ yaptılar. Onun hakkında bir rivayet vardır. İlk olarak Ensari'dir. Mekke giderek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mülaki oldu. Beyt-i Akba Ula'ya karıştı. Katıldı. Ve bütün araştırmacılar aynı fikirdediler ki Beyt-i Akba Saniye'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 70 Ensar arasından 12 nakibleri seçti. Onlardan bir tanesi de kendisiydi. Nukeba nakibin çoğuludur. Bunun anlamı bilgisel ve yeteneğe sahip olan ve lider ve gözetleyici olarak tayin edilen kimseler demektir. Bir hadiste rivayet vardır. Beyt-i Akba esnasında Hazreti Ebu'l-Hesem arz etti. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, bizim ve diğer kabileler arasında yardımlaşma, sözleşme vardı. Biz İslamiyet'i kabul edersek ve biyet ederek size bağlı kalacağız. O zaman o anlaşma hakkında siz ne buyurursanız aynı şekilde davranacağız. Bu arada, bu konuda Ebu'l-Hesem diyor ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e arz ediyor. Bu arada ben size bir ricada bulunmak istiyorum. Ya ey Allah'ın Resulü, şimdi biz size bağlandık. Allah-u Teala size yardım ederse ve sizin kavminize size üstün nasip ederse o zaman siz bizi bırakarak kendi kavminize geri gitmeyesiniz ve bizden ayrılmayanısınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve buyurdu ki sizin kanınız şimdi benim kanımdır ve ben sizdendim ve siz bendensiniz. Her kim sizinle savaşırsa benimle savaşacak. Her kim sizinle barışırsa benimle barışacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke hicretinden sonra Hazreti Osman bin Maz'un ve Hazreti Ebu'l-Hesem Ansari arasında muahhat yani kardeşlik kurduydu. Hazreti Cabir bin Abdullah'da rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Ansari adamın yanına gitti. Ansari birisinin yanına gitti. Ve kendisiyle birlikte bir dostu dahi vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki eğer senin yanında su varsa bu gece kalmış olursa bana su ver yoksa biz buradan su içeceğiz. Eğer tulum da varsa su derin idi. O kendi suyu bahçesine su alıyordu. Dedi ki ya Resulallah benim elimde gecenin suyu vardır. Siz benim yanıma gelin. Hazreti Ebu'l-Hesem kendisi ve kendi dostu her ikisini götürdü ve bir kapta su kapak su koydu. Sonra süt sağladı keçiden. Resulullah içti, o da içti kendisiyle birlikte olan. Sahih Buhari'nin rivayeti vardır. Aynı şekilde bir rivayet vardır. Hazreti Cabir bin Abdullah rivayet eder. Hazreti Ebu'l-Hesem bin Atiyya At-Tayhan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için su yemek hazırladı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve kendi ashablarına davet etti. Hepsi yemek yedikten sonra Resulullah ashablara buyurdu ki kardeşinize mükafat verin. Dedi ki nasıl karşılık verelim? Resulullah buyurdu ki birisinin evine giderek yemek yerse ve su içerse onun için dua etsin. Bu onun için bir karşılığı olacak o yemeğin karşılığı. Budur güzel ahlak vasıfları Müslümanlar için gereklidir bunlar. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zaman evinden çıktı ki genellikle kimse çıkmıyordu o anda ve hiç kimse görüşmüyordu o saatlerde. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına Hazreti Ebu Bekir geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Ey Ebu Bekir, seni neyi getirdi buraya? Dışarı evden geldin. Arz etti ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile görüşmek için, sizin mübarek şehrinizi görmek için ve selam vermek için çıktım. Belli bir müddet sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi. Resulullah sordu. Ey Ömer, seni neyi getirdi? O Hazreti Ömer Hazreti, ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, açlık beni getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bana, ben dahi acım. Sonra hepiniz Hazreti Ebu'l-Heysem Ansari'nin evine doğru yürüdüler. Onun yanında çok keçiler ve hurma ağaçları vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde onu bulmadı. Ebu'l-Heysem'in karısına dedi ki, senin kocan nerededir? O arz etti ki, o bizim için tatlı su getirmek için gitmiştir. Belli bir müddet sonra Hazreti Ebu'l-Heysem su tulumu ile geldi. Tulumu koydu yerine ve Resulullah'a sarıldı. Kendi canını, canım size feda olsun dedi. Hazreti Ebu'l-Heysem her üçünü götürerek bahçesine götürdü ve bir çadır serdi. Ve sonra bir çarşaf serdi ve bir hurma dalını getirdi. Dedi ki, yar Ebu'l-Heysem, sen niye pişmiş hurmaları niye getirmedin? Hepsini getirdin. Arz etti ki, ya Resulallah, ben istedim ki siz istediğinize göre kendiniz seçerek yiyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh hurmaları içtiler ve su içtiler. Yediler ve içtiler. Resulullah dedi ki, Allah adına yemin ediyorum, bu nimetlerdir ki sizler hakkında kıyamet gününde size sorulacak. Yani tatlı gölge, tatlı su ve hurmalar. Sonra Hazreti Ebu'l-Heysem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için yemek hazırlatmak için çıktı. Resulullah buyurdu ki, süt veren keçi kesme. Bunun üzerine bir keçinin yavrusunu kesti ve Resulullah'ın yanına getirdi ve hepsi onu yediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, senin bir hizmetçinde var mı? Hazreti Ebu'l-Heysem arz etti ki, yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bize bir esir gelirse, savaş esiri, bize gel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına iki esir geldi. Hazreti Ebu'l-Heysem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her ikisi arasında birisini seç. Hazreti Ebu'l-Heysem dedi ki, ya Resulullah, siz benim için seçin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kimden fikir sorulursa o emin olur. Bunu dahi özellikle her bir insan bunu not etmeli. Her kimden fikir sorulursa emin olur. Onun için daima iyi bir fikir ileri sürmeli. Sonra dedi ki, bu hizmetçiyi al. Çünkü ben onu gördüm. O ibadet eden birisidir. Özelliğini beyan etti ki, bu ibadet eden birisidir. Allah-u Teala'yı hatırlar. Bunun kalbinde iyilik vardır. Bununla birlikte İyi muamele yap. Hazreti Ebu'l-Heysem karısına geri döndü ve ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyeti hakkında söyledi. O dedi ki, sen nasihatin hakkını veremeyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nasihati ne? Yani iyi muamele yap. Kadındır ve hizmetçi dahi yoktur. Onunla var olan hizmetkar hakkında müminane şandır. Karısı ona dedi ki, hak ne zaman tamamlanacak, sen onu azat et. O zaman sen onun hakkını verirsin. Bunun üzerine Hazreti Ebu'l-Heysem onu azat etti. Bu şan idi eshabların. Hazreti Ebu'l-Heysem Bedir gazvesi ve Uhud ve Hendek ve diğer bütün gazvelerde Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Muta gazve sinde Hazreti Abdullah bin Ravaha'nın şehadetinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu'l-Heysem'e Hayber'in hurmalarını tahmin etmek için gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir kendisine hurmaları tahmin etmek için gönderdi. O da özür diledi. Ben gitmeyeceğim dedi. Hazreti Ebu Bekir dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için siz gidiyordun hurmaları tahmin etmek için. Hazreti Ebu Leysem dedi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için tahmin ediyordum hurmaları. Ben geri geldiğim zaman araştırma yaptıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim için dua ederdi. O zaman o hatırladı bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duasına nail oldu ve hissi davrandı. Bunu dinleyince Hazreti Ebu Bekir onu göndermedi. Bu hissi durum idi. Onu beyan etti. Yoksa bu öyle kimseler idi ki daima itaat eden kimseler idiler. İsyan eden kimseler değil idiler. Hazreti Ebu Bekir yine emretseydi olamazdı ki gitmesin, amel etmesin. Bu olamazdı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kendisine tekrar söylemesi bunu beyan ediyor ki Hazreti Ebu Bekir dahi onun bu hissi durumunu düşündü ve anladı. Onun için tekrar emretmedi kendisine. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı Hayber Yahudileri evden çıkardı. Öyle kimseleri onların yanına gönderdi ki onların arazisinin fiyat biçsin. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Leysem ve Hazreti Farva bin Amr ve Hazreti Zeyd bin Sabit'i gönderdi radıyallahu anhum. Onlar Ayber'in hurmalarını ve arazilerine fiyat biçti. Hazreti Ömer onlara yarısına verdi, yarısı fiyatını verdi. 50 bin dirhemden daha fazlaydı. Şimdi bakın onlar gittiler. Hissi durum değildi şimdi. Uzun zaman geçmişti. Onun için mani bir mani yoktu burada. Onun için gittiler. Esselamu aleyküm söylemek hakkında dahi bir rivayet vardır. Bunlardan Hazreti Ebu Leysem radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim Esselamu aleyküm derse 10 iyilik yazılır lehine. Hazreti Esselamu aleyküm rahmetullah diyene 20 iyilik yazılır. Ve Esselamu aleyküm rahmetullah ve berekatuhu diyene 30 iyilik yazılır lehinde. 30 tane iyilik nasip olur. Hazreti Ebu Leysem'in vefatı hakkında değişik düşünceler vardır. Bazı kimselere göre Hazreti Ömer zamanında vefat etti. Bazı kimselere göre kendisi 20-21 Hicri senesinde vefat etti ve bu dahi denilir ki kendisi Siffin Savaşı'nda 27 Hicri'de Hazreti Ali tarafından cihad ederken şehit oldu. Bu idi bu hesaplar. Bunlar bizim için en iyi örnekler ileri sürdüler ve birçok konusunda bize bilgi verdiler. Allah-u Teala onların derecelerini daha da yükseltsin. Amin. Cuma ve namazlardan sonra ben iki cenaze, gayb cenazeyi kıldıracağım. Birincisi Hazreti Sahibzada Mirza Mecid Ahmet'indir. Hazreti Sahibzada Mirza Beşir Ahmet'in oğluydu. 14 Ağustos günü 94 yaşında vefat etmiştir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kalp ameliyatı yaptıydı. Ondan sonra felç geçirdi Amerika'da. Sonra hemen yatakta kaldı hep. 18 Temmuz günü 24 senesinde Hazreti Mirza Beşir Ahmet ve Hazreti Sarvar Sultanı Begum, Hazreti Gulam Hasan'ın kızının evinde doğduğu Kadiyan'da ilk tahsilini Kadiyan'da yaptı. Talimul İslam Lisesi'nden liseyi bitirdi. Sonra 1949 senesinde Lahore'dan master yaptı tarih bölümünden. Government College. Mezun olması üzerine insanlar Hazreti Sebzada Mirza Beşir Ahmet'e tebşir etti, mübarekbad verdiler, tebrik ettiler ve şükür etti Hazreti Mirza ve bunu da yazdı. Aslında müminlerin cemaati mutluluk ve üzüntü anında birbirlerine yardım ediyorlar ve birbirlerinin yardımıyla rahat ve sekinet buluyorlar. Bu cemaatin düşüncesinin merkezi noktasıdır. Sonra diyor ki ben kardeşlerime rica edeceğim. bu mutluluk zamanında şunu dahi dua edin ki Allah-u Teala Aziz Mecid Ahmet'e bilgi seviyesine ulaştırmıştır. Aynı şekilde gerçek bilgiyi dahi kendisine nasip etsin ve ona göre amel etmeyi dahi kendisine nasip eylesin. Çünkü bizim hayatımızın asıl gayesi budur. Mirza Mecid Ahmet radıyallahu anh 7 Mayıs 1944 senesinde hizmet hayatını vakfetti din için. Tahsilini dahi devam ettirdi. 1949 Aralık ayında Camiatul Mubashirin'e girdi ve Temmuz 1954 senesinde camiadan mezun oldu. Nikahı 28 Aralık günü 1950 senesinde celsanın 3. gününde Sevzadi Kudsiye Begim, Hazreti Nevab Abdullah ve Hazreti Nevab Ahmetul Hafiz Begim'in kızı ile 2. halife nikahını kıydı. Evladı arasında büyük kızı vardı Nusret Cihan Begum Mirza Nasir Ahmet Tahrı'nın karısıdır. Mirza Bashir Ahmet'in torunudur, onun karısıdır. Sonra oğlu vardır Mirza Mahmud Ahmet. Sonra Dure Samin vardır bir kızı. O da Mir Mahmud Ahmet'in gelinidir. Sonra oğlu vardı Mirza Gulam Kadir Şehid. Ve onun karısı Amutun Nasir'dir. Seyyid Mir Davud Ahmet'in kızıdır. Sonra 5. evladı Faiza Hanım'dır. Seyyid Mudassir Ahmet'in eşidir. Ve o da hayatını vakfetmiştir. Vakfı zindigidir. 1954 Temmuz'unda Sebzada Mirza Mecid Ahmet Şahit diplomasına nasip olduğu ilk olarak 20 Kasım 1954 senesinde Talim-i İslam Kolej'e görevlendirildi. Sonra Tarike Cedid'in altı Ghana Kumasi şehrine gönderildi müdür olarak. 1963 senesinde Pakistan'a geri döndü. Sonra 1904 senesinde Talim-i İslam'a tekrar görevlendirildi. Talim-i İslam Kolej millileştirilince Butto zamanında Nisan 1975 senesinde millileştirildikten sonra istifa etti ve encümene dedi ki ben hayatını vakfetmiş bulunuyorum. Naib Nazır olarak görevlendirildi. 1976 senesinde 3. halife Amerika ve Avrupa'ya tur yaptı. O zaman Mirza Mecid Ahmet privat sekreter, özel kalem müdür olarak 3. halife ile birlikteydi. 1978 senesinde Naib Nazır Ala olarak görevlendirildi ve 1984 senesinde oradan emekliye ayrıldı. Onun oğlu, damadı Seyyid Mudassir Ahmet diyor ki, Siretul Mehdi'nin bir kısmını İngilizceye çevirmişti ve Al-Fazıl'da konular yazıyordu, bilgisel bir kimseydi. Ben o kitaplar şeklinde Nokta Nazar adı altında kitap şeklinde neşredilmiştir. Okumayı çok severdi. Ben de diyor ki ben de gördüm kütüphanede mutala ile zamanını geçirirdi. Onun gelini Mirza Gulam Ahmed'in karısı diyor yazıyor. Amtun Nasir çok seven büyük sarfa sahip çocukları çok seven birisiydi. Açık kalpli birisiydi. Bir iyiliği vardı. Her Ömer'in yaşındaki insanlarla birlikte olurdu. Dostane bir şekilde onlarla birlikte davranırdı. Çocuklarla, büyüklerle aynı şekilde davranırdı. Diyor ki kendi oğlu Mirza Gulam Ahmed'in şehidinin vefatından, şehadetinden sonra sabır etti ve şehadetinden sonra diyor ki Mirza Mecid Ahmet ve karısı Kadir Şehid'in çocuklarına iyi bakardı. Sonra hastalığın uzun zamanı hasta kaldı ve sabır ve himmet ile zamanı geçirdi. Öfkeli bir kimse değildi. Kiminle taluk, ihlas sahibiyle her kimsesiyle ihlas alaka kurdu. Hizmetçilere çok bakardı. Onun damadı Mirza Nasir Ahmet yazıyor. diyor ki Mirza Mecid Ahmet'in fikri üstün olurdu. Açık bir fikir olurdu. Her var olan fikre evet demezdi. Ne iyi görürse ona göre fikrini ileri sürerdi. Allah-u Teala kendisine mağfiret eylesin, merhamet eylesin ve onun çocuklarına dahi onun iyiliklerini devam ettirmeyi nasip eylesin ve daima hilafete ve cemaate bağlı kalsın. Kalmalarını nasip eylesin. İkinci cenaze Seyyide Nasim Akhtar Hanım'ın cenazesidir. O da Muhammed Yusuf'un karısı idi. Amla Nuriya'dan, Şehupura ilinden 27 Mayıs 1918 senesinde vefat etti. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü'nün sahabesi Hazreti Veli Muhammed'in torunu ve Kazi Din Muhammed'in kızı idi. Pakistan kulduktan sonra babası Kadiyan'dan hicret ederek Rabbah'a intikal etti. Evlendikten sonra baba Nuriya'da dahi kaldı. Yalnız cemaat görevlerinde bulundu. 18 senesinde sadr lacına görevini yaptı yerel olarak. Namaza, teheccüde hiç kaçırmayan, fakirleri seven, komşulara iyi davranan, sade ve açık alça gönüllü bir kimseydi. Çok ihlas sahibi bir kadındı. Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder ve tercümesini okuyan birisiydi. Düşünmek adetine sahibiydi. Amel etmeye dahi çalışırdı. Çocuklara Kur'an-ı Kerim'i okuturdu ve birçok Ahmedi ve gayri Ahmedi çocuklar kendisinden Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler. Oğlu Muballik'tir, Mali'de, Afrika'nın Mali şehrinde, ülkesinde. Mali'ye görevlendirdiği zaman orada Afrika'da Ebola virüsü hastalığı vardı. Gayri Ahmedi birisi dedi ki çocuğunuzu oraya göndermeyiniz bu durumda. Orada veba salgını vardı. Hemen dedi ki ben her iki oğlunu, iki oğlu vakfı zindigidir murabbi. Ben onlara dualardan sonra Allah-u Teala'nın layı verdim, vakfettim. Artık onlar Allah'ındır. Ben üzülmüyorum. Allah-u Teala onlardan nasıl ve nereden hizmet ediyor? Ben iftihar ediyorum ki Allah-u Teala benim çocuklarıma dinlerine hizmet etmeyi nasip eylemiştir. Çocuklarına da yani şekilde nasihat ederdi. Allah-u Teala size hizmet etmeyi nasip ettiyse daima Allah ve vakf ile vefa edin. Musi'ydi merhume, Nasir Ahmed Mali'nin ve Ansar Mahmud Pakistan'da murabbidir. Mali'de onun oğludur. Cenazesine dahi katılamadı. Allah-u Teala ona dahi sabır ve hafsala nasip eylesin ve merhumenin derecelerini yükselsin ve onun iyiliklerini nesillerinde dahi cari etsin. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ